Ayrım 54, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 476, Bölüm 26. Tom Hagen golf için oldukça erken bir saatte kahve içmek amacıyla kulüpten içeri daldı. Her zamanki alışkanlığıyla birincisi bittiğinde birilerinin gelip bardağını doldurmasını beklememek için iki fincan kahve sipariş verdi. Bir ses "Bay Hagen" diye seslendi. Hagen arkasına döndü. Elini öne doğru uzatıp yaşlı adamın masasına doğru yaklaşırken "Sayın Büyükelçi" dedi. Corbett Shay gizli servis adamlarıyla birlikte oturuyordu. Ne hoş bir sürpriz. Görünüşe bakılırsa onun Johnny Fontaine'in evinde kalması bir sırdı. Ancak Hagen'ın Nevada'daki sırlar arasında bilmediği pek bir şey yok gibiydi. Sizi Las Vegas'a getiren şey de ne? Büyükelçi hükümetin buradaki üniversiteye bir tiyatro salonu kurulma önerisi getirmeyi düşünüyor dedi. Tiyatro salonu olmasa da Las Vegas'ta bir üniversite olduğunu duymak beni çok şaşırttı. Buraya gelmeli ve kendi gözlerimle görmeliydim. Otur. Ona tıpkı lanet olası bir köpek gibi davranıyordu ama o bir büyükelçiydi. Hagen garsona işaret etti, ardından da masaya oturdu. Sadece bir dakikam var, erken saatteki bir golf maçı bilirsiniz. Büyükelçi bardağını havaya kaldırdı. Hiçbir zaman çay için erken bir saat değildir. Hagen gülümsedi. Ben kahveyi tercih ederim dedi. Siz buraya üye misiniz? Büyükelçi sanki Hagen kendisine hayatında hiçbir tavuğu becerip becermediğini sormuşçasına korkudan olduğu yere sindi. Hagen, oğlunuz harika bir iş başarıyor dedi. Ben uzun süredir Washington'a gitmedim. Ancak bir şeyleri başarmanın ve yaptırmanın ne kadar uzun zaman aldığını bilecek kadar orada yaşadım. Özellikle de Amerikalıların yaşamlarında gerçekten büyük değişiklik yaratacak olanları. Bu sözler büyükelçiyi Küba hariç babaların hissettiği tarzda güçlü bir övünce sürükledi. Oysa Hagen gerçekten de içtendi. Çocukları Başkan Şey'in fotoğraflarını, şarkıcıların, film yıldızlarının ve İsa'nın posterlerinin yanına duvara asmışlardı. Her ne kadar seçimler oldukça büyük dalaverelerin üzerine kurulmuş olsa ve Jimmy Shay her ne kadar deneyimsiz görünse de Hagen onun ne kadar hızlı bir şekilde büyük bir lider konumuna oturduğunu gördüğünde oldukça şaşırmıştı. Bu durum Hagen'a babasının işlerini devralırken Michael'a işi öğrettiği günleri hatırlattı. Hagen ikinci bardağını da bitirdi. Gitmesi gerekiyordu. "Burada uzun süre kalacak mısınız?" diye sordu. "Aslına bakılırsa pek sayılmaz" dedi. "Birkaç acil toplantı ve ardından bu çöl cehenneminden Kaliforniya'ya doğru yola çıkacağım." "Hagen, bir gün şu tenis maçını gerçekleştirdim" dedi.
"Hangi tenis maçı?"
Hagen "unutun gitsin" diye karşılık verdi. "Lütfen başkana saygılarımı iletin. İhtiyaç duyacağı herhangi bir şey olursa olmuş bilsin."
"Bunu yapacağım."
Tom Hagen tüm sabrını işine ve ailesine harcamıştı. Bu yüzden golfe ayıracak sabrı yoktu. Fırsatı yakalayınca bir golf arabası kiraladı, topa doğru ilerledi. Nereye atacağına karar verip nişan aldı ve vurdu. Sadece vur ve unut. Onun topunun nereye gittiğini ayırt etme becerisi çok güçlüydü. Bu yüzden birlikte oynadığı ortaklarından teki, aynen şimdi olduğu gibi tıpkı Nil'in su kaynağını bulmaya çalışan bir bilim adamı gibi çimlerin arasını eşelemeye başladığında deliye dönüyordu. Elleriyle golf arabasının direksiyonunu döverken, "Sen kulüplerde boy göstermekten hoşlanan müşteri tiplerinden birisin" diye düşündü. "Şu lanet olası topu bul artık." "Hagen, yap şu atışını artık Tanrı aşkına" diye bağırdı. Çok ender durumlarda topunu aramak, cezayı belirlemek ve devam etmek için 10 saniyeden daha uzun bir zaman harcardı. Hayat kısaydı. "Michael Corleone buldum" diye seslendi. Michael Corleone de Corbett Shay'in şehirde olduğunu işitmişti. Söylenenlere göre Başkan Fontaine'in evinde kalmayı planlamış ancak sonradan bu planı iptal etmek zorunda kalmıştı. Bu durum tabii ki Corbett Tiyatro Salonu ile ilgili hikayenin tamamen uydurma olduğunu göstermezdi. Michael yapmak üzere olduğu atışa hazırlanarak, eğer atışlarına daha fazla zaman ayırır ve vuruşu yapmakta o kadar acele davranmazsan, dezavantajını neredeyse sıfıra indirmiş olursun, dedi. Hagen, unut gitsin, diye karşılık verdi. Ben bir dezavantajı bir diğeriyle değiş tokuş etmeyi tercih ederim. Sonuçlardan da göründüğü gibi dördü arasındaki en iyi puan durumu onundu. Hagen 6, Hal Mitchell 15, Mike ise en iyi şartlar altında 20'ydi. Mike'ın arkadaşı Joe ödünç aldığı golf sopalarıyla oynuyordu ve ilk 9 vuruşta 100 puanda kalırsa şanslı sayılacaktı.
Topunu buldum. O lanet olası şeye vur artık da gidelim.
Arabada onun yanında oturan Hal Mitchell kafasını salladı ve kıkırdadı. Diğer bir bağlamda Hagen bile Michael ile bu tarzda konuşmaya cesaret edemezdi. Ancak iş spora geldiğinde Tom'un hala ağabey olduğu açık seçik ortadaydı. Tıpkı çocukken yaptıkları ve onun Mike'a tenis oynamayı öğretmeye çalıştığı günlerdeki gibi. Oyun arkadaşları bu durumdan çok fazla etkilenmiş gibi görünmüyordu. Her ikisi de Mike'ı neredeyse Tom kadar uzun süredir tanıyordu. Mitchell savaştan bu yana, Joe Lucadello ise bundan çok daha uzun bir süredir Mike'ın birlikteki günlerinden bu yana onu tanıyordu. Joe Philadelphia'dan gelen zayıf, abartılı giysileri olan ve tek gözlü bir adamdı. Tatil için Vegas'taydı. Kumdaki kalede misafirdi. Hagen onunla daha yeni tanışmıştı. Mitchell, Mike bana ikinizin Kanada Hava Kuvvetleri'ne katıldığınızı söylüyor, dedi. Joe büyük bir neşeyle topunu en düz, en açık parkura fırlatmıştı. Birlikte bir sonraki deliğe doğru ilerlediler. Joe göz kırparak Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katılmıştık, dedi.
Bana çavuş diyebilirsin, dedi. Tüm arkadaşlarım öyle der.
Teşekkürler arkadaşım.
Michael, bizi bir görmeliydin çavuş, dedi. Derslerin verildiği o küçük uçağı zorlukla kontrol altında tutabilen birkaç salak çocuk. Ve sonra bir şekilde kırmızı baronu yere indirmeye hazır olduğumuzu düşündük.
Joe, gençlik, dedi, her şeye kadir. Bu arada kırmızı baron da farklı bir savaştaydı. Sizinki büyük olandı, bizimkisi ise iyi olanı.
Michael farklı savaşlar, diye mırıldandı. Fredo ile yaşanan olaylardan bu yana Michael böyleydi. Zihninde kaymalar oluyordu. Bu durum Hagen'a da yük getiriyordu. Bir konsiliyer olarak her zaman yapılması gereken bir şeylerin olduğuna, bunları bir kez yaptığınızda haklarında asla konuşulmadığına inanmıştı. Yapardınız ve unuturdunuz. Bir şeye inanmakla onu yapmak arasındaki en ufak bir boşluk dahi kabus yaratmaya yetecek derecede mesafe açardı. Planla, vur ve unut. Hagen'ın şeref payeleri vardı. Topu tıpkı bir Kansas Rotaryanı gibi 230 metreden daha uzağa dümdüz bir hat boyunca fırlattı. İki arabayı da patikada yan yana bırakıp bir sonraki deliğe doğru yürürlerken Mitchell, ''Ben senin ne iş yaptığını anlayamadım Joe, dedi. Hala pilotluk mu yapıyorsun?''
''Joe çok komik, dedi. Sen komik bir adamsın. Senin kumarhaneyi işlettiğini biliyordum. Fakat bunun yanı sıra komedyenlik de yaptığının farkında değildim.''
Çavuş pilot demek istemişti fakat Hagen bu kelimenin onun ağzından daha çok korsana benzer bir telaffuzla çıktığının farkındaydı. Dipnot, İngilizce'de pilot kelimesinin karşılığı pilot, korsan kelimesinin karşılığı da pirate'dır. Burada telaffuzlarının birbirlerine yakınlığı kullanılmıştır. Gereken düzeltmeyi yaparak Mitchell'ı utandırmak istemedi. Uzun ve eziyet verici bir süre boyunca herkes ne söylemesi gerektiğini bilmiyormuş gibi kala kaldı. İşte Tom Hagen, Joe Lucadello'nun gerçekten birlikten gelme, eski bir arkadaş mı, yoksa başka bir ailenin üyesi mi olduğundan ilk o an şüphelendi.
Çavuş korsan değil, diye bağırdı. Pilot!
Uçağı ifade etmek istercesine kollarını iki yana uzattı. Golf arabası kum tuzaklarından birisini sıyırarak geçti.
Uçaklar!
Joe, ah tamam, dedi, özür dilerim.
Ah hayır!
Hemen savaşın ardından Eastern Hava Yolları'nda çalışmaya başladım.
Ama hayır.
Mitchell, bu savaşta ol öyle değil mi, diye sordu.
Gözün demek istiyorum. Joe, az çok öyle, dedi.
Az çok mu? Hagen aşağı indi ve şoförüne baktı. Belki de bu durum kulağa geldiği kadar garip değildi. Gazilerin birçoğu savaş hakkında konuşurken garip tanımlamalar kullanırlardı. Hagen gazi değildi ama yanındaki üç adam öyleydi. Mitchell kendisine karşılık verilmeyişini hiç garipsemedi. Hagen topunu buldu. Mitchell, peki hangi cephedeydin dedi. Joe, şurada burada diye karşılık verdi. Söz konusu iş olunca birçok yerde görev alabiliyorsun, biliyorsun. Çoğunlukla tıpkı şarkıda söylendiği gibi, işi suya sabuna dokunmadan hallediyordum. Hagen elindeki topu eski yerine koydu. Tam vuruşunu yapmaya hazırlanıyordu ki birdenbire dikkati dağıldı. Bunun sebebi etrafındaki insanların golf etiğine uymamaları değildi. İsteyen istediği kadar gevezelik edebilirdi, sorun değildi. Onun ilgisini çeken şey Joe'nun tıpkı akıllı bir adamın söyleyeceği türden şeyleri dile getirişiydi. Michael'ın şehirde bulunma sebebi iki firma ortaklarının yapacakları toplantıydı ve Joe da orada tatil yapıyordu. Eğer Joe başka bir aile üyesi olsa bu ne anlama gelirdi? Hagen hep Michael'ın geraçıyı patron yapmasının altında yasalara uyan bir vatandaş olma isteğinin çok ötesinde bir şeyler yattığını düşünmüştü. Eğer Mike bu işten elini eteğini çekme konusunda ciddiyse neden bunu tüm koşul ve şartlarını koruyarak yapmak istiyordu? Komisyon yüzünden mi? Onun bırakıp gittiğini görmekten mutlu olurlardı. Michael bunun korunma amaçlı olduğunu söylemişti. Kendisi için, ailesi için, iş ortaklıkları için. Ya da belki de Michael her zaman için Corleone'lerin en değerli servet ve niteliği olan dolandırıcılık bağlantılarından kendisini çekip kopartamamıştı. Ya da belki de tüm bunların şu Joe karakteriyle alakası vardı. Hagen topa nişan aldı. Michael'ın Vito'nun sık sık yapılandırdığı ve Hagen'ın da çözmekten büyük bir zevk aldığı, Hagen tüm olanların Michael'la alakası olduğuna neden gücendiğini hem anlıyor hem de anlamıyordu. Şu karma karışık, zekice esrarengiz şeylere benzer bir şey yarattığına inanmaya devam etti. Şu kavun içi, sansa bel pantolonlu korsan her şeyin anahtarı olabilir miydi? Hagen onun hakkında daha önceden araştırma yapmamıştı. Michael Joe ile askeri birlikte beraber olduklarını söylemiş ve Hagen de bunu kabullenmişti. Joe Jersey'den hemen Philly'nin dışından geldiğini belirtmişti. Hagen'ın Philly'de pek fazla tanıdığı yoktu. Oradakiler kendilerine özgü insanlardı. Ama yine de New Jersey bir ipucu olabilirdi. Başkan New Jersey'dendi. Michael kafasını büyükelçinin kıçına o kadar takmıştı ki lanet herifin pembe göbeği uğruna şarkı bile söyleyebilirdi. Tüm bunlar birbirleriyle uyuşmuyordu. Eastern Hava Yolları mı? Bu akıllı bir adamın söyleyeceği türden bir şey değildi. Ama Tom Hagen'ın elinde denklemi çözerek X'in değerini bulabilmesine yetecek sayıda girdi vardı. Tom Hagen golf elbiselerini üzerinden çıkartmadan Las Vegas, Fremont'un yakınlarındaki bir ayakkabıcı dükkanının üst katında yer alan ofisinin ışıklarını yaktı ve masasına oturdu. Bu masa bir zamanlar Cenko Abbandando tarafından kullanılmış, buraya Vito Corleone'nin cadde üzerindeki evinden getirilmişti. Hagen'ın iş masasında oturup hediye paketi içerisinde istediği her adamın hikayesini kendisine sunabilecek kadar kuvvetli bağlantıları vardı. Bu genellikle 3 ya da 4 telefon görüşmesiyle sonlanır, neredeyse hiç zaman almazdı. Onun standartlarıyla böyle bir iş için harcanan bir saat çok uzundu. Luca Dello'nun kumdaki kaleye kayıt yaptırırken verdiği bilgileri çoktan öğrenmişti. Ayrıca adamla tüm sabah boyunca oynadığı golf süresince öğrendikleri de cabasıydı. Joe Luca Dello'ya ilişkin detayları 3 telefon görüşmesiyle 20 dakikalık bir süre içerisinde ele geçireceğinden emindi. Hagen saatine baktı, zamanı not etti ve telefonu kaldırdı. 4 saat sonra henüz hiçbir şey elde edememişti. Bu isimdeki hiç kimse Eastern Hava Yolları'nda çalışmamış, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri adına uçmamış ya da sivil birliklerin üyesi olmamıştı. Philly'dekiler onun adını duymamışlardı. Birleşik Devletler'de o güne kadar hiçbir yerde parmak izi alınmamıştı. araba, bot türü şeyler kiralamamış, silah almamış ya da yasal bir şikayette bulunmamıştı. Hiç vergi vermemişti. Tabii büyük olasılıkla isim sahteydi. Ancak sahte bir kimlik dahi arkada bundan daha fazla iz bırakırdı. Hagen'ın söyleyebileceği kadarıyla ortada Joe Lucadello diye birisi yoktu. Görünüşe bakılırsa o sabah tek gözlü hayalet Casper ile birlikte golf oynamıştı. Sırf o gün bir şeyler yapmış olmak için büyükelçinin hikayesini araştırdı. Anlatılanlar doğruydu. Johnny'de kalmış, ardından oradan ayrılmıştı. Sonra üniversiteden Bay Shay'in bina için gereken onayı verip vermeyeceğini bilmeyi çok isteyen kişilerle buluşmuştu. Hagen, büyükelçi anlaşılması zor bir insan dedi. Yine de sana bol şans. Tekrar saatine baktı. Üzerini değiştirmek ve sanat müzesinin açılışına katılmak için çok kısıtlı bir zamanı kalmıştı. Hızla otele gitti ve Sarki korkunç derecede gecikmişçesine odada koşturarak geceye hazırlandı. Ama her zamanki gibi müzeye yine erken gitmişti. Açılışın başlamasına 20 dakika vardı. Müzenin Gelirler Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Teresa havaalanına sanatçıyı karşılamaya gitmişti. Kadife perdenin buruşmasından korkan görevli Hagen'a parmağını salladı ve ona sakin bir şekilde beklemesini söyledi. Fakat müze yöneticisi koşturarak onlara doğru yaklaştı ve Hagen'dan ard arda özür diledi. Tom daha önce bu ressamın ismini hiç işitmemişti. Fakat serginin Teresa'nın başvurduğu usta bir şakayla süslenmiş bir uzlaşma şekli olduğunu fark etti. Gülümsemesine engel olamadı. Teresa sanat tarihi eğitimi görmüştü ve soyut resimlere karşı ilgisi vardı. Komitesinde yer alan birçok kadın, büyük çiftlik sahiplerinin sanattan anlamayan ancak neden hoşlandıklarını bilen eşleriydiler. Onlar kasvetli, kızıl derili yağlı boya tablolardan zevk alıyorlardı. Norman Rockwell'dan hoşlanıyorlardı. Picasso'nun ilk zamanlarında çizdiği resimleri beğeniyorlardı. Sergi kediler, arabalar ve karikatürler, Andy Warhol'un sanatı başlığını taşıyordu. Arabalar dergilerdeki ilanlardan kopya edilmiş gibi duruyordu. Spor arabaların aynı resimleri düzgün sıralar halinde ve değişik renklerde duvara sıralanmıştı. Karikatürler Temel Reis ve Süpermen'in mürekkep lekeli büyütülmüş kopyalarından oluşuyordu. Her ne kadar kırmızı gözlü yeşil kedi Hagen'a büyük bir ürperti verse de insanlar kedileri seviyordu. 54. Ayrımın Sonu. Sayfa 482.